Ayrım 16.
Bir köpek bile cennete benden fazla önem verir. Ne basit bir gerçek diye bağırdı Hasan. Güzel bir ilkbahar günü bir kız kadehine şarap dolduruyor. Başka bir cennete ne ihtiyacımız var? Ama bizim kaderimiz sultanla savaş etmek ve karanlık planlar yapmak. Bir süre sustular ikisi de. Bana bir şey söylemek istiyordun diye hatırlattı Meryem ona. Hasan gülümsedi. Evet, ama beni yanlış anlamaman için sana yapacağımı düşünüyorum. 20 yıldan beri tüm dünyadan özenle sakladığım bu sırrı içimde taşıyorum. Ama nihayet birisine anlatma vakti geldiğinde söyleyecek söz bulamıyorum. Giderek daha zor anlaşılır oluyorsun benim için. 20 yıldan beri beraberinde bir sır taşıdığını mı söylüyorsun? Ve bu sır bu bahçelerle mi ilgili? İran Krallığı'nın çöküşü, benim zavallı gözlerim için bunlar gereğinden fazla bulanık. Biliyorum sana her şeyi anlattığım müddetçe hiçbirini kesin olarak anlayamazsın zaten. Bu bahçeler, kızlar, apama ve öğretiler, sen ve ben, bunların hepsi yokken var ettiğim büyük bir planın parçaları. Fakat şimdi hesaplarımın doğru olup olmadığını anlama vakti geldi. Benim için geriye dönüş yok artık. Söyleyeceklerimi ifade etmekte çok zorlanıyorum doğrusu. Her zamanki gibi beni yine şaşırtıyorsun Hasan'ım. Konuş, seni tüm kalbimle dinliyorum. Beni daha iyi anlaman için önce gençliğime geri dönmek istiyorum. Bildiğin gibi Tuz şehrinde doğdum ve babamın adı Ali. Peygamber ve mirası üzerine yapılan tüm kavgalar beni çok ilgilendiriyor. Hatta beni garip bir biçimde çekiyordu. İslam'ın saygısız savaşçılar arasında en çok Şehit Ali'yi beğeniyordum. Onu ve ailesini ilgilendiren her şey çözülmesi gereken bir esrar perdesiyle örtülü gibi geliyordu bana. Bunların arasında beni en çok ilgilendireni ise Allah'ın onun soyundan Mehdi adlı son ve en büyük peygamberin geleceğinin müjdelenmesiydi. Babama, akrabalarına, arkadaşlarına, kısaca çevremdeki herkese Mehdi'yi bize tanıtacak olan işaretin ne olduğunu soruyordum. Fakat bana kesin bir şey söylemekte zorlanıyorlardı. Hayal gücüm çalışmaya başlamıştı. Zaten o ya da bu müminde, bazen de meşhur bir hemşehrimizde Mehdi'nin hatlarını görür gibi oluyordum. Hatta kendi kendime düşüncelere daldığım gecelerde çok ileri gitmeye bile cüret edebiliyordum. Yoksa beklenen kurtarıcı ben miydim? Bu akıl almaz efsane hakkında daha fazla bilgi edinmek için yanıp tutuşuyordum. Günün birinde şehrimize Amire Zarap adında büyük bir dayının geldiğini öğrendim. Mehdi hakkındaki her şeyi bildiği söyleniyordu. Ben bu adam hakkında bilgi edinmeye çalışırken Ali'nin davasını pek de beğenmeyen bir yeğenim bana bu şüpheli dayının İsmaili mezhebinin bir üyesi olduğunu ve bu tarikatın üyelerinin sofistler, serbest düşünceliler ve tanrı tanımazlar gibi davrandıklarını söyledi. Henüz 20 yaşına girmemiş olmama rağmen bu şüpheli misafiri ziyaret etmeye karar verdim. İsmaili mezhebinin gerçekten de serbest düşüncenin bir çeşidi olup olmadığını ve Mehdi hakkında ne düşündüklerini bir de onun ağzından öğrenmek istedim. Amire Zarap bana binbir türlü hikayeyle İsmaili mezhebini üstün körü olarak anlatmaya başladı. Ali'nin Muhammed'in yegane meşru varisi olduğuna ve Ali'nin 8. kuşaktan torunu İsmail'in oğlu Muhammed'in günün birinde El Mehdi adıyla zuhur edeceğine yeminler etti. Ondan sonra Ali'ye inanan diğer mezheplerin itikatlarını anlattı. Bu arada Mehdi'nin İsmail'in soyundan gelmeyen 12. İmam olarak zuhur edeceğine inananlara lanet okumayı da ihmal etmiyordu. Kişiler etrafında dönen bu tartışmalar ve kavgalar bana çok acınacak ve zavallı davalar olarak göründü. Hiçbir sırrın izi bile yoktu bu anlattıklarından. Hoşnutsuzlukla eve geri döndüm ve bir daha din kavgalarına bulaşmamaya karar verdim. Yaşıtlarımın birçoğu gibi daha basit uğraşlarla vakit geçirmeye çalışmıştım. Eğer bir müddet sonra Ebu Nedim Zaraç adında başka bir İsmaili dervişi şehrimize gelmeseydi, hiç şüphesiz bunu başaracaktım. Merakımı yenemeyerek onu da ziyaret ettim. Fakat onun halefi olan ve bana en küçük bir sır kırıntısı bile açıklamaya muvaffak olmayan dahi beni öylesine kızdırmış ve hayal kırıklığına uğratmıştı ki onunla ve acınacak öğretisiyle alay ettim. Anlattıklarının bana en az Sünnilerin iddiaları kadar gülünç geldiğini söyledim. Artık hiç mi hiç güvenim yoktu onlara. Tüm yaptıkları kendileriyle konuşmaya çalışanların kafalarını bulandırmaktan ibaretti. Bu şekilde bir müddet hakaret ettim ona. Her an kapı dışarı edilmeyi bekliyordum. Fakat Refik beni sükunetle dinliyordu. Hatta dudaklarında hoşnut bir gülümseme görür gibi oldum. Nihayet söyleyecek hiçbir şeyim kalmadığı zaman konuşmaya başladı. İntikamı çok iyi başardın genç dostum. Bunu sana söylememe müsaade et. Günün birinde çok kudretli bir dahi olacaksın. Evet sen, gerçek İsmail'i öğretisi için hazırsın. Fakat bana söz ver. Mezhebimize kabul edilene kadar sana anlatacağım şeylerden hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bu sözler beni derinden etkiledi. Demek ortada bir sır olduğu konusunda yanılmamıştım. Titreyen bir sesle istediği yemini ettim. O da anlatmaya başladı. Ali ve Mehdi hakkında anlatılan hikayeler, Ali'yi seven ve Bağdat'tan nefret eden müminler için uydurulmuş hikayelerdir. Daha zeki olup da bu masalları yutmayanlara, düşüncelerimizi Halife el-Hakim gibi anlatmaya tercih ediyoruz. Kur'an sadece ve sadece hasta beyinlerin bir ürünüdür. Şunu bil ki kimse asla hakikatin ne olduğunu bilemez. Bu yüzden biz hiçbir şeye inanmıyoruz ve bu yüzden her şeyi yapabiliriz. Yıldırım çarpmışa dönmüştüm. Peygamber bir akıl hastasıydı. Damadı Ali de bunlara inandığı için delinin tekiydi. Ve şimdiye kadar Mehdi hakkında öğrendiklerimin hepsi o sırlarla ve kurtarıcılarla dolu hakikati öğretti. Basit insanlardan oluşan kitleleri uyutmak için uydurulmuş bir masaldı. O an için haklı olduğunu sandığım öfkeyle dervişe bağırdığımı itiraf etmeliyim. Peki ama neden? Neden insanları böylesine yanlış yollara sevk ediyorsunuz? Bana sert bir bakış fırlattı. Türklerin kölesi olduğumuzun farkında değil misin? Ya Bağdat'ın onların tarafını tuttuğunu, ya halkın durumunu, Ali isminin kutsallığı sadece burada. Biz bu ismi halkı, sultana ve halifeye karşı kışkırtmak için kullandık. Hepsi işte bu. Ağzım tahta gibi kurumuştu. O güne kadar içinde yaşadığım büyülü hayal alemi bir anda yok oluvermişti. Hastalandım. 40 gün ölümle yaşam arasında gidip geldim. Nihayet ateşim düştü, tekrar gücüme kavuştum. Fakat hayata dönen bu insan yepyeni birisiydi. Hasan sustu. Derin düşüncelere dalmıştı. Bunun üzerine o ana kadar gözlerini Hasan'ın dudaklarından ayırmayan Meryem bir soru sormaya cesaret edebildi. Fakat ey İbn-i Sabbah, daha önceki hocanın seni bu kadar hayal kırıklığına uğratmasına rağmen neden bu kafirce düşünceye bu kadar çabuk bağlandın? Sana açıklamaya çalışayım. İlk dahi bana bir sürü olay anlatmıştı. Hepsi de ilk başta gerçek ve mantıklı gibi görünüyordu. Fakat içimde bir şüphe gölgesinin varlığını hissediyordum. Anlattıkları ne bilgiye karşı olan susuzluğumu gidermişti, ne de daha yüksek bilgi basamaklarına çıkmak için kullanacağım yolu açmıştı. Mantığım o güzel düsturları hayattaki tek hakikatler olarak algılamaya hazırdı. Fakat kalbim buna razı değildi. İkinci hocamın bana anlattıkları ile nereye varmak istediğini hemen anlayamadığımı da kabul etmeliyim. Fakat bu defa açıklamaları ruhumun derinliklerinde, ürkütücü ve bilinmeyen bir gölge şeklinde kaldı. Günün birinde mantığımın bunları kavrayacağını biliyordum. Mantığım şimdilik bunları reddediyordu ama kalbim hemen kabul etmişti. Hastalıktan kalktığım zaman hayatıma yeni bir yön vermeye karar verdim. Elimde olan tüm imkanları kullanarak Refik'in bana anlattıklarını anlamama veya onların saçmalıklarını kavramama yardımcısı olacak bir bilgi seviyesine ulaşmak istiyordum. İnsanların bildiği her şeyi öğrenmeye ve hiçbir şeyi anlatmamaya karar verdim. Önüme bir fırsat çıkmakta gecikmedi. Gençtim. Dilimi tutmasını bir türlü beceremiyordum. Benimle konuşmak isteyen herkesi ruhumu rahatsız eden bitmez tükenmez tartışmaların içine çekiyordum. Ali'nin gizli bir müridi olarak bilinen babam korkmaya başlamıştı. Hakkında çıkarılan zındıklık suçlamalarından kurtulmak için beni Nişabur'da Muvafık Edin'in medresesine yolladı. Orada meşhur Ömer Hayyam'ı ve o zamanlar henüz başvezir Nizamül Mülk olmayan adamı tanıdım. Hocamız hakkında söyleyebilecek çok bir şeyim yoktu. Bize birçok filozoftan bahsediyordu ve Kur'an'ı baştan sona ezberletmişti. Fakat adamın tüm bilgisinin bir damlası bile benim susuzluğumu dindiremiyordu. Az önce adlarını andığım iki kişiyle tanışmam benim üzerimde çok daha büyük bir etki etmişti. Müstakbel vezir de benim gibi Tuz şehrinde doğmuş ve aynı ismi taşıyorduk. Hasan İbni Ali, benden 8 veya 10 yaş büyüktü. Özellikle matematik ile astronomi bilimlerinde çok geniş bilgiye sahipti. Fakat din sorunları, hakikati aramak hiç mi hiç ilgilendirmiyordu onu. Böylece ilk kez bir varlığı değerinden ayıran uçurumun farkına vardım. Görünüşe göre şimdiye dek ne Tuz şehrinde oturan İsmaili büyükleri hakkında bir şey duymuştu, ne de kendisini ölümün eşiğine getiren ruhsal bir kriz yaşamıştı. Fakat güçlü bir mantığı vardı ve seviyesi hiç şüphesiz ortalama bir talebenin çok üstündeydi. Ömer ise bambaşkaydı. Ailesi Nişaburluydu ve çevresinde sakin, alçak gönüllü bir genç olarak tanınıyordu. Fakat onunla yalnız konuşulduğu vakit hemen ruhunun gerçek rengini belli ediyordu. Her şeyle alay ediyordu ve inançsızdı. Ruh hali son derece değişkendi. Canı çok sıkkınken bir anda son derece konuşkan olabiliyordu. Öyle ki insan onun söyledikleri üzerine günlerce düşünebilirdi. Sonra aniden düşler görmeye başlıyor veya can sıkıcı biri olup çıkıyordu. Nizam ve ben kendimizi ona çok yakın hissediyorduk. Üçümüz her akşam babasına ait bahçede toplanıyor ve geleceğe yönelik büyük planlar kuruyorduk. Yaseminler etrafa güzel kokular saçıyor ve gece kelebekleri çiçeklerin öz sularını içiyorlardı. Biz de çalıların altında oturarak kaderimizi yazıyorduk. Daha dün gibi hatırlıyorum. Bir akşam nedense onlara büyüklük taslamak istedim ve gizli bir İsmaili tarikatına üye olduğumu anlattım. Onlara dervişlerle yaptığım görüşmeleri ve bana anlattıklarını olduğu gibi aktardım. Selçuklulara ve onların kölesi halifeye karşı savaşan insanlar olarak tasvir ettim onları. Şaşkınlıklarının farkına vardığım zaman ise eski düşüncelerimi anlatmayı uygun buldum. Eski İran'ın asil şahları olan Hüsrev'in, Rüstem Firdevs'in torunlarının bu at hırsızlıkları ile işbirliği yapmalarını uygun buluyor musunuz? Onların bayrağı siyah olduğuna göre bizimki de beyaz olsun. Kötü olan tek bir şey vardır aslında. Yabancılara tabi olarak önlerinde sürünmek ve barbarlığa boyun eğmek. Konu çok nazik olduğu için sözlerimin ikisinden de derinden etkilenmişti. Ne yapmalıyız sence diye sormuştu Ömer. Mümkün olduğu kadar çabuk üst seviyelere ulaşmalıyız. Önemli bir göreve gelen ilk kişi diğerlerine yardım etmeye mecbur olsun. Önerim hoşlarına gitti ve küçük bir tören ile anlaşmayı perçinledik. Hasan sustu. Meryem şefkatle adamın üzerine eğildi. Gerçekten de yaşamın bir masalı andırıyor dedi düşünceli düşünceli. Ben de diye devam etti Hasan. 20 yıl boyunca kalbimde gençliğimin masalını taşıdım. Peygamberin ailesine ve ulvi sırlara büyük bir iman besliyordum. Yaşadığım ilk ve en büyük hayal kırıklığımın yarası asla iyileşmedi. Fakat bilinmezciliğe karşı olan eğilimimi destekleyen olgular günden güne artmaktaydı. Ali taraftarlarının olaylara nasıl bir bakış açıları varsa, Sünnilerin de aynı şekilde bir bakış açıları olduğunun farkına varmıştım. Ve onlar kendi inançlarını nasıl hararetle savunuyorlarsa, bütün Hristiyan mezhepleri, Yahudiler, Brahmanlar, Budistler, ateistperestler, kısaca bütün kafirler de kendi görüşlerini aynı şekilde savunuyorlardı. Bütün tarafların filozofları var güçleriyle kendi düşüncelerinin doğru olduğunu ispata çalışmaktalar. Kimi tek tanrıya, kimi çok tanrıya, kimi de tanrının olmadığına, her şeyi tesadüflerin belirlediğine inanıyordu. İsmaili dahilerinin ülvi inanışlarını giderek daha da iyi anlamaktaydım. Fakat biz insanlar için ulaşılmazdır. Bizim için hakikat yoktur. Peki ne yapmalıyız? Mutlak olana ulaşmanın mümkün olmadığını idrak eden, hiçbir şeye inanmayan kimseye her şeyi yapma izni verilmiştir ve korku duymadan ihtiraslarının peşinden gidebilir. Gerçekten de idrakın son noktası bu düşünce miydi? Benim ilk ihtirasım öğrenmek, her şey hakkında bilgi edinmek oldu. Bağdat, Basra, İskenderiye ve Kahire'de bulundum. Tüm bilim dallarında öğrenim gördüm. Matematik, astronomi, felsefe, kimya, fizik, tabiat tarihi. Birçok yabancı dil öğrendim. Diğer ulusların gelenek ve göreneklerini inceledim. İsmaili öğretisi bana giderek daha yakınlaşıyordu. Ama o zamanlar daha gençtim ve insanlığın büyük kısmının cehalet içinde olduğu, yalanların peşinden gittiği ve batıl inançlara saplanıp kaldığı düşüncesi beni son derece rahatsız etmekteydi. Bu dünyadaki görevimin insanların arasına hakikat tohumları ekmek, onların gözlerini açmak, insanlığı yanılgılara ve karanlığa mahkum eden yalancılardan kurtarmak olduğunu sanıyordum. İsmail öğretisi benim için cehalete ve yalanlara karşı başlattığım mücadelenin bayrağı olmuştu. Kendimi insanlığın kör yürüyüşünü aydınlatacak bir meşale olarak görüyordum. Bir kez daha derin bir hayal kırıklığına uğradım. Bütün tarikatlarımız beni İsmaili hareketinin bir mücahidi olarak karşıladılar. Fakat liderlerine planlarımdan, yani kitleleri aydınlatıp bilinçlendirme isteğimden bahsettiğimde başlarını hayretle sallayarak bu tür şeylerden bahsetmemem konusunda beni uyardılar. Girdiğim her evden, katıldığım her meclisten kovuluyordum. Çok kısa bir süre sonra hareketin yöneticilerinin gerçeği insanlardan gizlemek için büyük çaba sarf ettiklerini gözledim. Çünkü bunda kendi şahsi çıkarları vardı. Artık kitlelere, halktan insanlara dolaysız olarak seslenmeye karar verdim. Pazar yerlerinde, kervansaraylarda, hacıların toplandıkları tapınak gölgelerinde, velhasıl insanların bir arada oldukları her yerde konuşmaya başlıyordum. Onlara bugüne dek inandıkları her şeyin yalan olduğunu, kendilerini artık bu masallardan ve yalanlardan kurtarmaları ve hakikati aramaları gerektiğini söylüyordum. Sonuç ne oluyordu peki? Daha söylemek istediklerimin sonuna bile gelmeden taş ve küfür yağmuru altında oradan kaçmak zorunda kalıyordum. O zaman tek tek insanların gözlerini açmanın daha akıllıca olacağına karar verdim. Birçoğu beni ilgiyle dinliyordu. Fakat söyleyeceklerimi bitirdiğim zaman kendilerinin de bir zamanlar inanmaktan vazgeçtiklerini anlatıyorlardı. Ama sonradan tereddüt içinde bocalamak ve ebedi bir arayış içinde olmaktansa sağlam bir dala tutunmayı tercih etmişlerdi. Sadece cahil halk değil, okumuş ve bilgili kişiler de ulaşılabilen bir yalanı, ulaşılamaz bir gerçeğe yiye tutuyorlardı. İnsanları tek tek veya topluca gerçeğe yöneltme çabalarım başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Açıkça görüldüğü üzere benim için son derece önemli olan hakikat, diğer insanlar için öyle pek de önemli bir nesne değildi. Böylece kendime biçtiğim misyonu terk ettim ve silahlarımı kınlarına koydum. Bütün bu boş çabalar sonucu çok değerli vaktimi ziyan etmiştim. Özellikle de diğer bir arkadaşımın başarılarını görünce bu daha da belirgin olarak ortaya çıkıyordu. Tuz şehrinden gelen adaşım bir Selçuklu prensinin hizmetine girmişti ve sonradan o zamanki Sultan Arparslan Şah'a vezir olmuştu. Ömer ise matematikçi ve astronom olarak ün yapmıştı. Gençliğimizde yaptığımız anlaşmaya uygun olarak Nizamül Mülk kendisine devlet kasasından yıllık 2000 altın maaş bağlamıştı. Ömer'i Nişabur'daki evinde ziyaret etmeye karar verdim. Yola koyuldum. Tam 20 yıl önceydi bu. Ve eski okul arkadaşımı şarap kadehleri, kadınlar ve kitaplar arasında buldum. Görünüşüm pek itimat telkin etmiyordu galiba. Evet, o soğukkanlı arkadaşım bile beni görünce irkilmekten kendini alamadı. Ne kadar da değişmişsin diye bağırdı nihayet beni tanıdığında. İğne ipliğe dönmüşsün, güneşlerini kayışa çevirmiş. Görenler seni cehennem kaçkını sanacaklar. Beni kucakladı ve evinde misafir olmamı istedi. Teklifini kabul ederek yaşadığı zevk-i sefanın içine daldım. Uzun yıllardır tüm dünyada kendimden geçmiş bir şekilde dolanıyordum. Nihayet biraz huzurun ve güzel tartışmaların keyfini çıkarma şansını yakalamıştım. Geçen zaman zarfında tüm yaşadıklarımızı, ruhsal dönüşümlerimizi, edindiğimiz tecrübeleri birbirimize anlattık. Sonuçta ikimiz de hayrete düştük. Çok değişik yollardan da olsa birbiriyle az çok uyum içinde olan sonuçlara ulaşmıştık ikimiz de. O tabiri caiz ise kendi evinden asla uzaklaşmamıştı. Buna karşın ben dünyanın hemen hemen yarısını gezip dolaşmıştım. İnanılacak gibi değil. Bugün senin ağzından dinlediklerim bana bugüne dek yaptıklarımın tümünün doğru olduğunu ispat ediyor diyordu sürekli. Ben de ona şu şekilde cevap vermekten kendimi alamıyordum. Birbirimizi ne kadar iyi anladığımızı görünce kendimi sanki gök kubbenin inkar edilemez uyumunun delili olan yıldızların vızıltısını işiten Pitagor olarak görüyordum. Özellikle bir konu bizim için vazgeçilmezdi. Mutlak olana ulaşma imkanları. Mutlak olanı topyekün ve nihai bir biçimde idrak etmek imkansızdır diyordu. Çünkü duyularımız bizi aldatmaktadır. Fakat onlar dışımızda olan şeylere mantığımızın kavradıkları arasında yegane aracılardır. Söylediklerin Demokrit ve Pitagor'un söyledikleri ile birebir çakışıyor diye belirttim. Bu yüzden insanlar onları daima tanrısızlıkla suçladılar. Fakat onlara masallar anlatan Platon'u baş tacı ettiler. Kitleler her zaman böyledir diye karşılık verdi Ömer. Belirsizlikten her zaman korkarlar. Bu yüzden açık bir yalanı ulaşılmaz gerçeklere yiye tutarlar. Hele bu yalanlar ne kadar ulvi ve yüksek olurlarsa değerleri de o kadar artar. Buna karşı yapacak hiçbir şey yok. Kitlelere peygamberlik etmeye kalkan birisi onlara ana babaların çocuklarına davrandığı gibi davranmalıdır. Masallar ve boş hayallerle beslemelidir onları. Bu nedenle de gerçek bilgeler her zaman kitlelerden uzak durmayı yeğlerler. Fakat Muhammed kitlelerin iyiliğini istiyordu. Evet evet insanların iyiliğini istiyordu ama sonsuz aptallıklarının da farkındaydı. Onlara çok acıdığı için bu ve öbür dünyada çekecekleri acıların bedeli olarak cenneti vaat etmişti. Peki sence Muhammed neden sadece masallar üzerine kurulu bir öğreti uğruna binlerce insanın ölmesine müsaade etti? Sanırım daha da sefil nedenler yüzünden birbirlerini nasıl olsa öldüreceklerini biliyordu. Onların dünya üzerinde iyi kötü mutlu olmalarını istiyordu. Bu işin üstesinden gelebilmek için de baş melek Cebrail ile görüştüğü yalanını uydurdu. Aksi takdirde kimse ona inanmazdı ve ölümden sonra tüm güzellikleriyle cenneti vaat etmesi ona inananları güçlü ve yenilmez kılıyordu. Bana kalırsa diye devam ettim bir süre düşündükten sonra. Günümüzde artık hiç kimse sadece cennet vaat ediliyor diye mutlulukla ölüme gitmez. Halklar ve yaşlanırlar diye cevap verdi bana. İnsanlar cennet fikrine alıştılar ve eski duygular uyanmıyor artık içlerinde. Sadece yeni bir şeye inanmaktan korktukları için bu düşünceyi bir kalıp olarak kabul etmeyi yiye tutuyorlar. Demek ki sen günümüzde peygamberlik etmek isteyen birisinin cennet vaadiyle hiçbir şey elde edemeyeceğini düşünüyorsun. Ömer gülümsedi. Kesinlikle öyle. Çünkü nasıl solmuş bir lale bir daha canlanmazsa sönmüş bir meşale de bir daha yanmaz. Halk küçük dünyasının kendi küçük mutluluklarını yeterli bulmaktadır. Eğer insanlara bu dünyadaki yaşamları esnasında cennetin kapılarını açmanın bir yolunu bulmazsan, peygamberlik etmekten peşinen vazgeçsen daha iyi olur. Bu sözleri dinler dinlemez çarpılmışa döndüm. Ömer şakadan söylemiş bile olsa ruhumu kasıp kavuran bir ateş yakmıştı. Evet, milletler gerçekten de masallar ve hayaller mahsulleri içinde yaşıyorlar ve etraflarını çevreleyen karanlığı seviyorlardı. Bir anda kafamda bir plan belirdi. Dünya buna benzer bir şey görmemiş ve duymamıştı. İnsanların körlüklerini son sınırına kadar kullanacaktım. Onların sırtlarına basarak kudretin en üst seviyelerine ulaşacak, kendimi dünyanın kalan kısmından bağımsız kılacaktım. Masala vücut bulacaktım. Efsaneyi gerçek yapacak ve tarihin onu uzun süre unutmasını sağlayacaktım. İnsanlar üzerinde büyük bir deney yapacaktım. Hasan, Meryem'i kenara iterek ayağa fırladı. Havuzun etrafında bir çılgın gibi dönmeye başladı. Meryem onu bu halde daha önce görmemişti. Delirmişti sanki. Nihayet sözlerinin manasını kavramıştı. Korku dolu bir sesle sordu. ''Ya sonra? Sonra ne yaptın?'' Hasan bir anda durdu. Tekrar kendine gelmişti. Dudaklarında alaycı ve muzip bir gülümseme belirdi. ''Ne mi yaptım?'' diye tekrar etti. ''Masalları gerçeğe dönüştürmenin yollarını araştırdım. Sonunda da Alamut'a geldim. Masal gerçek oldu. Cennet yaratıldı ve ziyaretçilerini bekliyor. Meryem ona büyülenmiş gibi bakıyordu. Yavaşça konuşmaya başladı. ''Sen belki de seni tasavvur ettiğim gibisin.'' Hasan neşeyle güldü. ''Peki neyim ben?'' Kendimi biraz mecazi olarak tasvir etmeme müsaade et. Korkunç bir cehennemin hayalcisi. Garip bir biçimde gülmeye başladı. Şüphesiz bu beni çok gururlandırıyor diye ilave etti. Artık niyetimi bildiğine göre sana kesin talimatlar verme vakti geldi. Cennet sakinlerinden birisi gelen ziyaretçilere gerçek kimliğini ifşa ederse ölümle cezalandırılacak. Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin. İstisna tanımayacağım. Beni anladığını umarım. Kızlara ulvi sebepler yüzünden gerçekten cennetteymişler gibi davranmaları gerektiğini anlat. Şimdilik görevim bu. Kendini buna hazırla ve yarın akşam beni tekrar burada bekle. O zamana kadar iyi geceler. Kızı şefkatle kucaklayarak öptü ve hızlı adımlarla uzaklaştı. Adi kıyıdaki kayığın yanında bekliyordu. Hasan kayığa bindi ve emretti apamaya. Eski sevgilisi diğerine tıpatıp benzeyen bir köşkte bekliyordu Hasan'ı. Kadın yerinde duramıyordu. Bazen kibirli tavırlarla yastıkların üzerine uzanıyor, bazen de sabırsızlığına yenik düşerek odada bir ileri bir geri dolanıyordu. Devamlı kapıya bakıyor, kendi kendine konuşuyor, öfkeleniyor, görünmeyen bir dinleyici el kol hareketleriyle desteklediği yüzlerce sebep anlatıyordu.